Ayrım 9, Beşli Çete Ali Mahir Başarır, sayfa 63, 5. bölüm. Konsorsiyumun yükselişinde batan inşaat firmaları. 5.1, Konkordato ilan eden şirket sayısı 3000'i aştı. İnşaat sektörü 2002 yılının sonunda başlayan AKP iktidarı döneminde altın çağını yaşayan ve dünyaya neredeyse inşaata dayalı büyüme modelini biz bulduk dedirtecek durumdayken bir anda dibi boylayan bir sektör haline gelmiştir. Hükümetin belediyeler aracılığı ile imara açtığı yeni alanlarla birlikte memleketin her yerinde 15 sene önce inşaat seferberliği başlatılmıştır. Bakkallar bile inşaatçılığa soyunmuştur. Yolu inşaatçılık, müteahhitlik ile kesişmeyen kimse kalmamış, memlekette inşaatçı sayısı birden 300 binin üstüne çıkmıştır. Bu işte çok para var diyen cebinde sermayesi olmamasına rağmen inşaatçılığa soyunmuştur. Sonuç ise iflaslar, konkordato talepleri ve intiharlar olmuştur. Şirketlerin batmasında, şirket sahiplerinin intihar etmesinde asıl etken ise AKP iktidarının sadece yandaş şirketleri koruyup kollamasıdır. İktidar kamu ihalelerinin başta Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol gibi yandaş şirketlere verilmesini sağlamış ve her alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de adaletsiz tavrını sergilemiştir. Konkordato ilan eden 3000'i aşkın şirketin %75'i inşaat şirketleri, beton santralleri, yapı malzemeleri satanlar ve hırdavatçılardan oluşmaktadır. 5.2. Enerji ve inşaat şirketlerinin 46 milyar liralık borç faturası kamuya çıkarıldı. BDDK kararıyla 13 Eylül 2019 itibarıyla bankalardaki 124.6 milyar liralık batık kredilere 46 milyar liralık kredi daha dahil edilmiştir. Enerji ve inşaat şirketlerine ait olan bu borç ise kamuya fatura edilmiştir. BDDK bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış toplam 46 milyar TL büyüklüğünde kredinin tespit edildiğini ve ilgili bakanlara 2019 yılı sonuna kadar söz konusu krediler için gerekli sınıflama değişikliklerinin yapılması da beklenen kredi zarar karşılıklarının ayrılması konusunda bildirimde bulunulduğunu bildirmiştir. Bu sayfada belge 5, BDDK basın açıklaması var. Kaynakta BDDK, erişim tarihi 17 Eylül 2020. Basın açıklaması 17.09.2019 tarihli. Özetle en başını okuyayım, kurumumuz tarafından yapılan güncel mali bünye değerlendirme çalışmaları neticesinde bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış toplam 46 milyar Türk lirası büyüklüğünde kredi tespit edilmiştir. İlgili bankalara 2019 yılı sonuna kadar söz konusu krediler için gerekli sınıflama değişikliklerinin yapılması ve beklenen kredi zarar karşılıklarının ayrılması konusunda bildirimde bulunulmuştur. Bundan sonra detaylar var ve en son paragrafı okuyorum. Sonuç olarak yapılan çalışmalar bir bütün olarak sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu ve mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduğunu göstermektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diye bitmektedir bu belge. 5.3. İktidar ihaleleri istediği firmalara vermektedir. Yapılan çalışmalar bu firmalara verilen ihalelerin çok büyük bir bölümünün kamu ihale kanununun pazarlık usulünü düzenleyen ve kamu ihalelerinde rekabeti ortadan kaldıran, iktidarın ihaleleri istediği firmalara vermesine olanak sağlayan 21. maddesi kapsamında yapıldığını göstermektedir. Son 5 yılda Kalyon İnşaat 23 milyar 509 milyon liralık, Kolin İnşaat 20 milyar 632 milyon liralık, Cengiz İnşaat 22 milyar 138 milyon liralık, Makyol İnşaat 12 milyar 983 milyon liralık, Özgün Yapı 12.3 milyar liralık ihaleyi tek başlarına ya da birbirleriyle oluşturdukları ortaklıklar aracılığıyla üstlenmişlerdir. 5.4. Kamu idareleri tarafından yapılan ihalelerde rekabeti sınırlayıcı hususların bulunması. Kamu ihalelerini doğal afet, hastalık, salgın, işin özelliği gibi istisnalardan yararlanarak belli şirketlere veren iktidar, bunun yanı sıra ihale sürecini başından tıkayarak sınırlı sayıda firmanın ihaleye katılmasını sağlamaktadır. Sayıştay'ın dış denetim genel değerlendirme raporunda kamu ihalelerinin iktidara yakın isimlere paylaştırılması yöntemine ilişkin yapılanlar, kamu idareleri tarafından yapılan ihalelerde rekabeti sınırlayıcı hususların bulunması başlığı altında anlatılmıştır. Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkeler başlıklı maddesi ile idarelerin ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu tutulduğunun altı çizilen raporda şunlar kaydedilmiştir. Denetimlerde kamu ihale mevzuatındaki sınırlamaların ötesinde isteklilerin ihalelere katılımını sınırlayacak şekilde bilgi ve belge istenilmesi, benzer iş tanımının ihale konusu işe göre dar tutulması, ihaleye katılabilmek için belli makine, teçhizat ve ekipmanın istekliye ait olma koşulunun aranması, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında çelişkiler olması ve özellikle anahtar teslim, götürü bedel teklif alınan yapım işlerinde, uygulama projelerinde eksikliklerin bulunması gibi hususlar tespit edilmiştir. Söz konusu durumların ihalelere geniş katılıma engel olmak suretiyle rekabeti sınırladığı değerlendirilmiştir. 6. Bölüm: Yandaş firmalarla AKP'nin bağları. Ticaret Sicili gazetesi, Graph Commons TBMM haritaları, ulusal ve yerel medyada yapılan geniş araştırmalar sonucunda 14 bine yakın firmanın 1200'ün aşkını ile AKP arasında doğrudan bağlantı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 1200'ü aşkın firmanın sahipleri, ortakları ve yönetim kurulu üyeleri arasında AKP milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile birçok AKP'li belediye meclis üyesi bulunmaktadır. Yine 1300'ü aşkın TUSKON, MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD üyesi firmanın ise AKP ile doğrudan bağlantılı olmasa da üye oldukları dernekler üzerinden dolaylı olarak bağlantılı oldukları anlaşılmıştır. Önceki yıllarda dinç bilginin olan Sabah ATV grubuna TMSF 2007'de el koydu. Grup 22 Nisan 2008'de 1.1 milyar dolar bedelle Çalık grubuna satılmıştır. O dönemde Çalık grubunun CEO'su ise sonradan Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'tı. 6 yıl Çalık grubunun elinde olan Turkuaz Medya, 2014'te Kalyon İnşaatı da bünyesinde barındıran Zirve Holding'e satılmıştır. Holding'in yönetim kurulu başkanlığında bulunan isim ise Ömer Faruk Kalyoncu'dur. Turkuaz Medya bünyesinde Sabah, Takvim, Fotomaç, Yeni Asır gazetelerinin yanı sıra ATV, A Haber gibi TV kanallarını da barındırmaktadır. Bu grubun elindeki yayınlar gizlemeye ihtiyaç duymadan iktidarın en açık destekçisi konumunda bulunmaktadır. Öte yandan grubun sahibi olan Kalyoncular, 70'li yıllardan bu yana siyasal İslamcı geleneğin zenginlerinden olarak kabul edilmektedirler. AKP döneminde kamu ihalelerinde adı en çok geçen sermaye grubu da yine Kalyon grubudur. Zirve Holding'in İstanbul Ticaret Odası'na kaydı da 23 Ağustos 2013 tarihinde yapılmıştır. Öte yandan Zirve Holding'in çatı şirketi olan Kalyon grubunun yönetim kurulu başkanlığını Orhan Cemal Kalyoncu yapmaktadır. Ziya İlgen ve Ömer Faruk Kalyoncu'nun ortak olması ne ifade etmektedir? Ziya İlgen, Başbakan Erdoğan'ın kız kardeşinin eşidir. BMZ Grup denizcilik ve inşaat sanayiinde Bilal Erdoğan ve Mustafa Erdoğan ile ortaklığı bulunmaktadır. Ziya İlgen'in Bilal Erdoğan'la ortaklığından sonra Ömer Faruk Kalyoncu ile de ortaklığı ortaya çıkmıştır. Mehmet Cengiz'in de Kalyoncu grubu ile ortaklığı bulunmaktadır. Dolayısıyla Erdoğan'ın eniştesi ile Mehmet Cengiz'in de ortak olduğu buradan anlaşılmaktadır. Bu sayfada Belge 6, Ar Enerji Yönetim Kurulu Kararı, Kaynak Oda TV, Erişim Tarihi 17 Eylül 2020. Burada bir fotokopi var. TC Beyoğlu Noter, 1. Noterliği, Mehmet Erkal Tibet, örnektir. Burada Karar tarihi 20.09.2013. Toplantıya katılanlar Cemal Kalyoncu, Ziya İlgen, Ömer Faruk Kalyoncu diyor. Kararda çeşitli payların dağıtılması ve sonuç olarak da Başkan Cemal Kalyoncu, Başkan Yardımcısı Ziya İlgen, üye Ömer Faruk Kalyoncu'nun imzalarıyla noterin tasdik mühürleri ve imzaları yer almaktadır. 7. Bölüm. Beşli Konsorsiyum'un yapmış olduğu çevre katliamları. AKP iktidarı hükümete geldiği günden beri ülkenin ormanlarını, su kaynaklarını, madenlerini, kıyılarını patronların yağmasına açmış, Türkiye'nin doğal zenginliklerini telafisi mümkün olmayacak şekilde ya yok etmiş ya da tahrip etmiştir. AKP'nin iktidara geldiği yıllarda Türkiye'nin toplam tarım arazisi 40.644.000 hektarken 2017'de toplam tarım arazisi 37.992.000 hektara geriledi. Yok edilen 2.652.000 hektarlık alan Arnavutluğun yüz ölçümü kadar bir alana denk gelmektedir. İşlenen tarım arazisi 2003 yılında 26.027.000 hektarken 2017'de bu alan 23.375.000 hektara gerilemiştir. Ekilen tarım arazisi 2003'te 17.408.000 hektarken 2017'de 15.532.000 hektar olmuştur. Kaybedilen ekilen tarım arazisi ise İsrail'in yüz ölçümü kadar bir alanı kapsamaktadır. 2004'te 211 bin kilometre olan orman alanı 2017'de 210 bin kilometre kareye gerilemiştir. Yani 1000 kilometre kare büyüklüğünde ormanlık alan AKP döneminde yok edilmiştir. 2003-2017 yılları arasında zarar gören orman alanı 120.927 hektar olmuştur. Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri ise yerli ve yabancı patronlara peşkeş çekilmiştir. Kurulan maden ve taş ocakları bölge halklarının hem sağlığını hem de geçim kaynaklarını ellerinden alırken geride kimyasal maddelerin bulaştığı sular, ekolojik yapısı bozulmuş toprak ve tüm dengesi bozulmuş yaban hayatı kalmıştır. Türkiye'nin su kaynaklarının, ırmaklarının, nehirlerinin başına HES'leri bela eden yine AKP olmuştur. 7.1. Cengiz Holding. 7.1.1. Kaz Dağları Katliamı. Çanakkale Kaz Dağları'nda Kanadalı Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik AŞ'nin yarattığı çevre tahribatının ardından Cengiz Holding'e ait Truva Bakır İşletmesi faaliyete geçmiştir. Kaz Dağları'nda 200 bin ağacı keserek doğa katliamı yapan Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik, 13 Ekim 2019'da Dolan inşaat ruhsatının yenilenmemesinden dolayı bölgedeki çalışmalarına son vermiş, bu sayede doğa kendini yenilemeye başlamıştır. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar, Hacı Bekirler ve Halil Ağa köyleri çevresinde Kaz Dağları ekosistemi içinde bakır madeni bulan Truva Bakır İşletmeleri AŞ, 2019 yılında Cengiz Holding'e 55 milyon dolara satılmıştır. Şirket Halil Ağa Bakır Ocağı kapasite artışı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi projesini faaliyete geçirmiştir. Projenin çevresel etki değerlendirme ÇED raporu yeterli bulunarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından halkın görüşüne açılmıştır. Cengiz Holding'in Kaz Dağları'nda işletmeyi planladığı madenin çevresel etkilerinin çok ağır olacağı tahmin edilmektedir. Maden alanı açılması için milyonlarca ağaç kesilecek, Çanakkale'deki yetersiz su kaynaklarına maden yüzünden kanserojen madde karışacaktır. Patlatma yöntemiyle açılacak olan madenin faaliyet ömrü en fazla 19 yıl olarak belirlendi. Ayrıca yılda 6 milyon ton cevher elde edilmesi beklenen madenin ortaya çıkaracağı atık miktarı ise yılda 7 milyon ton. Alplerden sonra oksijenin en fazla olduğu yerler arasında bulunan Kaz Dağları, Alamos Gold isimli Kanadalı altın şirketinin AKP ile birlikte altın sevdasına kurban edilmiştir. 200 bin ağacın kesildiği Kaz Dağları'nda siyanürle aranan altın, bölgenin ekolojik yapısını altüst etmiştir. Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı ve tarımsal sulama için de kullanılan Atıkhisar Barajı, Kaz Dağları'ndaki maden faaliyetleri nedeniyle kirlenmiştir. Doğal yaşamı ortadan kaldıracak maden arama faaliyetleri nedeniyle bölgede canlı yaşamının ortadan kalkacağı öngörülmektedir. 7-1-2 Hasankeyf Ilısu Barajı. Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılan Ilısu Barajı'nda su tutulmaya başlaması sonrasında birçok köy sular altında kaldı. Şimdiye kadar en az 50 köyü sulara gömen ve toplamda 199 yerleşim yerini sular altında bırakan Ilısu Barajı'nın ilk türbin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştır. 12 bin yıllık tarihi olan Hasankeyf'in kurulduğu tarihi mağaralar ve Selahaddin Kalesi'nde vadi boyunca ilerleyen baraj sularının derinliği yer yer 8, genişliği ise 25 metreye ulaşmıştır. Suların henüz oluşmadığı bölgelerde ise iş makineleri yıkıma devam etmektedir. 7-1-3 Artvin Cerattepe Katliamı. Erdoğan ve AKP 18 yıldır kol kola yürüdüğü Cengiz Holding'e memleketin kaynaklarını peşkeş çekerken belki de en fazla hatırlanan olay Artvin Cerattepe'deki maden faaliyetleri ve onun karşısındaki halk direnişi olmuştur. İktidarın maden faaliyetlerinin gerçekleşmesi için elinden geleni yaptığı Cerattepe'deki madencilik faaliyetleri ve halkın direnişi sürmektedir. 7-1-4 İkizdere Katliamı. 2020 yılında Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahil mevkiinde yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidarın favori şirketlerinden Cengiz İnşaat ve Yapı Yapı AŞ ortaklığı kazandı. 7-2 Limak Holding. 7-2-1 Kuzey Ormanları Katliamı. Limak Holding tarafından havalimanı inşaatı ve Limak'ın da yapımına dahil olduğu 3. köprü bağlantı yolları nedeniyle İstanbul'un ciğerleri olarak anılan Kuzey Ormanları'nda büyük tahribat yapılmıştır. Öyle ki bunun İstanbul'un havasını dahi değiştirip mevsimleri anormalleştirdiği görülmüştür. 7-2-2 Şanlıurfa Fıstık Yetiştiriciliği Katliamı. Türkiye'nin fıstık yetiştiriciliğinin en önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesine bağlı Kırkpınar, Tülmen, Korukezen ve Esenkulu köylerinin bulunduğu bölgede köylülerin tamamı geçimini fıstıktan sağlamaktadır. AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve 3. köprü projesinde de yer alan Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak Holding ise tarımın yoğun olarak yapıldığı bu verimli bölgede bulunan mera arazisine çimento ham maddesi olan killi kireç taşı ve marn ocağı olarak kullanmak istemektedir. Limak Holding'in taş ocağı açmak istediği mera arazisi bölgedeki köylüler tarafından ağaçlandırılması için Orman Bölge Müdürlüğü'ne hibe edilmişti. Daha sonrasında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliğinden ilgili alanın mera vasfından çıkarılarak hazine adına tescil edilmesini istemiş ve mera komisyonu da olumlu kararını valiliğe iletmiştir. Böylece halk tarafından devlete verilen arazi vasfı değiştirilerek satışa uygun hale getirilmiştir. Köylüler taş ocaklarının fıstık tarımını oldukça olumsuz etkileyeceğini ve bölgede yetiştirilen fıstıkların kalitesini düşüreceğini belirtmişlerdir. Taş ocağının açılması halinde bölgede sadece fıstık yetiştiriciliğiyle uğraşan köylülerin gelirlerinin azalması sonucu kentlere göç etmek zorunda kalacakları ve bölgenin kalkınmasının olumsuz etkileneceği öngörülmektedir. 7-3 Kalyon Holding. 7-3-1 Beykoz 2. derece sit alanı katliamı. Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve Zirve Holding'in sahibi Ömer Faruk Kalyoncu tarafından 2014 yılında kurulan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'na ait olan ve haremlik selamlık eğitim veren Nun okulları için Beykoz'da 2. derece sit alanına 2015 yılında imar izni çıkarılmıştır. Beykoz 2. derece sit ve orman içi dinlenme alanında kalan arazi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açılmış, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, bakanlığın imar planlarına arazinin doğal sit alanı sınırları içinde olduğu ve korunması gerektiğine dikkat çekerek dava açmıştır. Ve mahkeme projenin yapılmasını sağlayan büyük ve küçük ölçekli imar planlarını iptal etmiştir. Ancak okulun inşaatı bitirildiği gibi 2017 yılında faaliyete geçen okul kampüsünün yıldan yıla genişlediği ve 90 dönüme çıktığı görülmektedir. Okulun yerleşkesine idari binalar, yurtlar ve kongre merkezleri, açık ve kapalı spor alanları, yüzme havuzları ve atölyelerin yanı sıra rasathane, saat kulesi ve cami de inşa edilmiştir. 7-3-2, 3. Havalimanı'nın yarattığı tahribat. 18 Ağustos 2012'de Bakanlar Kurulu, 3. Boğaz Köprüsü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul projeleri için İstanbul'un Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında 42.300 hektarlık bir alanı rezerv yapı olarak belirlemiş ve 8 Nisan 2013'te de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nı, yani TOKİ'yi, bu alanı kamulaştırması için görevlendirmiştir. Mayıs 2013'te TOKİ'nin kamulaştırma çalışmaları başlamadan hemen önce ise 22 Nisan'da Aktel Mühendislik Şirketi'nin hazırlamış olduğu ÇED raporu askıya çıkmış. 3 Mayıs'ta ise inşaatın ihalesi yapılmıştır. Yapılacak olan 3. Havalimanı'nın 25 yıllık işletme hakkını AKP iktidarının yandaşı ve ihale şampiyonları olan Cengiz, Lima, Kolin, Mapa, Kalyon Ortak Girişim Grubu KDV hariç 22 milyar 152 milyon avroluk bir teklifle almıştır. 2 Ağustos 2015'te ise Cumhuriyet Gazetesi'nden Çiğdem Toker'e konuşan İGA şirketinin CEO'su Yusuf Akçayoğlu, 3. Havalimanı'nın yarattığı tahribatı reddetmemekle kalmadı, bunu uygarlık ile doğa çelişiyor sözleriyle destekledi. Akçayoğlu dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Güllüce'nin kesilen bir ağaca karşılık 5 ağaç sözlerini tekrarlayarak kesilen ağaçların yerine yapılacak dikimin yaratılan tahribatı karşılayamayacağını belirtti. İGA, Ağaçlı ve Işıklar köylerinde planlanan kumtaşı ocağı ve kırma eleme tesisi projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık dosyayı inceledikten sonra 11 Şubat 2016'da 24 hektarlık alan için ÇED gerekli değildir kararı verdi. Fakat 27 Ağustos'ta İGA bu alana herhangi bir tesis dahi kurmamışken alanın yetmediğini belirterek kapasite artışı istemiyle yeni bir başvuru daha yaptı. Danıştay yaklaşık bir yılın ardından bakanlığın ÇED gerekli değildir kararını arazinin 25 hektardan büyük ve toplam olarak 86.87 hektar olması itibariyle ÇED gerektiği yönündeki kararı da bozmuştur. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 73.